Ayrım 29.
O gece nihayet tekrar uyuyakalmış ve daha sonra da bir düş görmüştü. Geniş kalabalık bir odada bir kaide üzerinde bir tanrıça heykeli vardı. İsa'ya benziyordu ama üzerinde uçuk turuncu renkte dökümlü bir giysi vardı. Odanın öbür tarafında ise uzun beyaz giysili bir aktrist vardı. Aktristle heykel yer değiştirdiler. Nasıl olduysa giysilerini değiş tokuş ettiler. Heykel aşağı indi ve aktrist kaidenin üzerine çıktı. Marvin nihayet bir düşü anlayabildiğini söyledi. Düş onun kadınları tanrıçalara dönüştürdüğü ve sonra onların gönlünü hoş ederse güvencede olacağına inandığı anlamına geliyordu. Phyllis'in öfkesinden her zaman çok korkmasının ve kaygılı olduğunda Phyllis'in onu seks yoluyla yatıştırarak rahatlatabilmesinin nedeni buydu. Özellikle oral seks. Sanırım size söylemiştim. Paniğe kapıldığım zaman Phyllis penisimi ağzına alır ve kötü duygularım hemen eriyip gider. Seks değil bu. Siz bunu öteden beri söylüyordunuz ve artık haklı olduğunuzu biliyorum. Penisim tamamen yumuşak olabiliyor. Bu yalnızca onun beni her şeyimle kabul etmesi ve içine alması. Sanki onun bir parçası olmuşum gibi. Ona gerçekten büyülü güçler yüklüyorsun. Bir tanrıça gibi. Yalnızca bir gülümsemeyle, kucaklamayla ya da içine almak suretiyle seni iyileştirebiliyor. Onu gücendirmemek için çok özen göstermene şaşmamalı. Ama sorun seksin bir tür ilaca dönüşmesi. Hayır, bu yeterince kuvvetli değil. Seks bir ölüm kalım meselesi oluyor. Ve hayatta kalmam bu kadınla birleşmene bağlı oluyor. Seksin güç olması çok doğal. Oysa sevecen, keyifli bir eylem olmalı o. Tehlikeye karşı korunma değil. Sekse bu tür bir bakışla herkesin, kuşkusuz ben de dahil olmak üzere, iktidar sorunları olurdu. Marvin bloknotunu çıkarıp birkaç satır yazdı. Haftalar önce ilk kez not almaya başladığında rahatsız olmuştu. Ama terapiden o kadar iyi yararlanıyordu ki, onun belleğini destekleyen yöntemlerine saygı duymayı öğrenmiştim. Bakalım bunu doğru anlamış mıyım? Sizin teorinize göre benim seks dediğim şey çoğu kez seks değil. En azından iyi seks değil. Daha çok kendimi korkudan, özellikle yaşlanma ve ölüm korkusundan korumanın bir yolu. Ve iktidarsız olduğum zaman bunun nedeni benim bir erkek olarak cinsel bakımdan başarısız oluşum değil, seksten yapamayacağı şeyleri isteyişim. Aynen öyle. Ve bunun pek çok kanıtı var. O iki zayıf cenaze görevlisini ve beyaz uçlu bastonunu gördüğün düş. Evinin altında yerin sıvılaşmasını dev matkabınla delerek önlemeye çalıştığın düş. Az önce anlattığın, Phyllis'le seks gibi görünen ama senin de belirttiğin gibi hiç de seks olmayan fiziksel bir bağlantının seni yatıştırmasına ilişkin duygular. Öyleyse iki sorun var. Birincisi seksten gücünün ötesinde bir şey yapmasını istiyorum. İkincisi Phyllis'e beni iyileştirmesi ya da koruması için neredeyse doğaüstü bir güç veriyorum. Ve sonra bir rastlantı sonucu onun hüzünlü nakaratını işitince her şey paramparça oluyor. İşte o zaman onun ne kadar zayıf olduğunu anladım. Yalnız Phyllis'in değil, bütün kadınların. Hayır, yalnızca kadınların değil, herkesin. Benim yaptığım da tıpkı Phyllis'in yaptığıydı. Büyüye bel bağlamak. Öyleyse sen korunmak için onun gücüne güveniyorsun. Ve o da büyülü bir nakaratla korumak için yalvarıyor. Bu seni nerede bırakıyor? Baksana. Önemli olan başka bir şey daha var. Şimdi durumunu bir de Phyllis'in açısından düşün. Eğer o sana olan sevgisinin etkisiyle kendisine verdiğin tanrıça rolünü kabul ederse, bu rolün onun kendi gelişmesine ilişkin olanaklara ne yaptığını düşün. Kaidesinin üzerinde durabilmek için kendi acısı ve kendi korkuları hakkında seninle hiçbir zaman konuşamıyordu. Ya da bu yakınlara kadar konuşamıyordu. Biraz yavaş, bunu yazayım. Bütün bunları Phyllis'e açıklamam gerekecek. Marvin şimdi çılgınca bir telaşla yazıyordu. O halde bir anlamda Phyllis kendi tereddütlerini açıkça dile getirmeyerek, hissettiğinden daha güçlüymüş gibi davranarak senin söylenmemiş dileklerine uyuyordu. Başlangıçta terapiye gelmek istemeyişinin nedenlerinden biri buydu gibi geliyor bana. Bir başka deyişle senin onun değişmemesi yolundaki isteğini sezinlemişti. Ayrıca ona şimdi sorarsam buraya gelebilirmiş gibi geliyor bana. Tanrım, şimdi gerçekten aynı dalga boyundayız. Onunla bunu konuştuk bile ve Phyllis sizinle görüşmeye hazır. Ve böylece Phyllis de terapiye katılmış oldu. Bir sonraki seansa Marvin'le birlikte geldi. Hoş, zarif bir kadındı. Ve sırf irade gücüyle çekingenliğini yenerek üçlü seansımızda kendini cesurca ortaya koydu. Phyllis hakkındaki tahminlerimiz oldukça isabetliydi. Çoğu kez Marvin'i tedirgin etmemek için kendi yetersizlik duygularını bastırmak zorunda kalıyordu. Ve tabii Marvin sıkıntılıyken ona özellikle ihtimam göstermesi gerekiyordu. Bu da demekti ki bu yakınlarda ona hemen her zaman ihtimam göstermesi gerekmişti. Ama davranışları tümüyle Marvin'in sorunlarına tepki niteliği taşımıyordu. Aynı zamanda birçok kişisel sorunuyla, özellikle eğitim eksikliğine ilişkin acı veren duyarlılığı ve entelektüel bakımdan çoğu insandan, özellikle Marvin'den aşağı olduğu inancıyla cebelleşiyordu. Sosyal olaylardan korkup kaçınmasının bir nedeni de birinin ona "Siz ne yapıyorsunuz?" diye sorması olasılığıydı. Uzun sohbetlerden kaçınıyordu. Çünkü üniversiteye gitmemiş olduğu ortaya çıkabilirdi. Ne zaman kendini başkalarıyla kıyaslasa, şaşmaz bir biçimde onların daha bilgili, daha akıllı, daha çok sosyal beceriye ve özgüvene sahip ilginç insanlar olduğu sonucuna varıyordu. "Belki de," dedim, "senin gücünü koruyabileceğin tek alan seks. Marvin'in sana ihtiyaç duyduğu ve senin üzerinde hiçbir denetim uygulayamayacağı bir yer bu." Phyllis önce duraksayarak yanıt verdi. Ama sonra sözler aralıksız boşanmaya başladı. Galiba Marvin'in istediği bir şeyim olması gerekiyordu. Çoğu bakımdan kendi kendine yeten bir insan. Çoğu kez ona sunacak pek başka bir şeyim olmadığını hissediyorum. Çocuğum olmadı. İnsanlardan korkuyorum. Evin dışında hiç çalışmadım. Hiçbir yeteneğim ya da becerim yok. Durakladı. Gözlerini sildi ve Marvin'e, "Görüyorsun ya, kafama koyarsam ağlayabiliyorum," dedi. Tekrar bana döndü. "Marvin, ikinizin konuştuğu şeyleri bana anlattığını söylemiş size. Ben de dolaylı biçimde terapide sayılırdım. Konulardan bazıları gözümü açtı. Marvin'den çok bana uygun düşüyorlardı. Örneğin pişmanlık. Bu beni gerçekten can evimden vurdu. Hayatımla ne yaptığım ya da daha doğrusu ne yapmadığım konusunda çok pişmanlık yaşıyorum." O anda yüreğim Phyllis'e doğru aktı ve yardımcı olacak bir şey söyleyebilmeyi çılgınca istedim. "Geçmişe çok amansızca bakarsak pişmanlığa kapılmak kolaydır. Ama şimdi önemli olan geleceğe doğru dönmek. Değişim hakkında düşünmemiz gerek. Olmaması gereken 5 yıl sonra geriye bakıp bu gelecek 5 yılı yaşama tarzından pişmanlık duymaktır." Phyllis kısa bir duraklamadan sonra yanıt verdi. "Bir şeyleri farklı yapmak için fazla yaşlı olduğumu söyleyecektim. 30 yıldır böyle hissediyorum. 30 yıl. Bütün ömrüm çok geç kaldığımı hissederek geçmiş. Ama Marvin'in şu son birkaç hafta içinde değişmesini izlemek çok etkileyici oldu. Siz farkında olmayabilirsiniz. Ama sırf bugün burada, bir psikiyatrın ofisinde kendi hakkımda konuşuyor olmam bile başlı başına büyük, çok büyük bir adım. Marvin'in değişmesinin Phyllis'i değişmeye teşvik etmesinin ne kadar şanslı bir durum olduğunu düşündüğümü anımsıyorum. Terapi çoğu kez böyle işlemez. Hatta evlilikte gerginlik yaratması az rastlanan bir şey değildir. Eğer hasta değişir ve eşi aynı durumda kilitlenip kalırsa evliliğin dinamik dengesi çoğu kez bozulup gider. Hastaya gelişmekten feragat etmek ya da gelişmeyi seçip birlikteliği tehlikeye atmak zorunda kalır. Phyllis böylesine esneklik gösterdiği için minnet duyuyordum. Konuştuğumuz son konu Marvin'in belirtilerinin zamanlamasıydı. Emekliliğin sembolik anlamının, yaşamının bu önemli kilometre taşının altındaki varoluşsal kaygının belirtilerinin başlangıcı için yeterli bir açıklama oluşturduğu yolunda kendi kendimi ikna etmiş durumdaydım. Ama Phyllis neden şimdi konusuna ek açıklamalar da getirdi. "Eminim ne söylediğinizi biliyorsunuz ve emeklilik fikri Marvin'i sandığından daha fazla tedirgin etmiş olmalı. Ama açıkçası onun emekli olması fikri asıl beni tedirgin ediyor. Ve benim canım sıkıldığında, herhangi bir şey hakkında canım sıkıldığında Marvin de alt üst oluyor. İlişkimiz böyle işliyor. Ben kaygılanırsam, hiç dile getirmesem de o bunu hisseder ve tedirgin olur. Bazen o kadar tedirgin olur ki benim tedirginliğimi alıp götürür." Phyllis bütün bunları öylesine kolaylıkla söylemişti ki içinde bulunduğu büyük gerginliği bir an için unutmuştu. Önceleri birkaç cümlede bir Marvin'e bakıyordu. Bunu onun desteğini almak için mi, yoksa söylemek zorunda olduklarını onun kaldırabileceği konusunda kendi kendini rahatlatmak için mi yaptığından emin değildim. Ama şimdi kendi sözlerine kapılmış, bedenini ve başını hiç kıpırdatmadan konuşuyordu. "Peki Marvin'in emekliliği seni neden tedirgin ediyor?" "Şimdi bir defa Marvin için emeklilik demek, seyahat demek. Size benim seyahatle ilişkim konusunda ne anlattı bilmiyorum. Gururlanacak bir şey değil bu ama dünyanın yarı çevresini dolanmak şöyle dursun, evden ayrılmak bile epey güç geliyor bana. Aynı zamanda Marvin'in evi devralmasında dört gözle beklemiyorum doğrusu. Son 40 yıldır o bürosunu yönetti, ben de evi. Biliyorum, ev onun da evi. Aslında onun evi diyebilirsiniz. Onun parasıyla alındı. Ama çeşitli koleksiyonlarını sergileyebilmek için odaları yeniden düzenlemekten söz ettiğini duymak beni alt üst ediyor. Örneğin tam bu aralar politik kampanya rozetlerini sergilemek için camdan yeni bir yemek masası yaptıracak birini arıyor. Ben politik rozetlerin tepesinde yemek yemek istemiyorum. Korkarım başımız derde girecek. Bir de Filiz durdu. Bir şey daha söyleyecektim Filiz. Şey, en zoru da bunu söylemek. Utanıyorum. Marvin evde oturmaya başlayınca her gün ne kadar az şey yaptığımı görüp bana olan saygısını kaybedecek diye korkuyorum. Marvin yalnızca onun elini tuttu. Yapılacak en doğru şey bu gibi görünüyordu. Aslında seans boyunca da derin bir duygudaşlık içindeydi. Dikkati dağıtan sorular, basma kalıp espriler, yüzeyde kalma çabaları yoktu. Seyahatin kendisi için önemli olduğunu ama karısı hazır olana dek bekleyemeyecek kadar da önemli olmadığını söyleyerek Filiz'i rahatlattı. Ona kendisi için dünyada en önemli şeyin aralarındaki ilişki olduğunu ve hiçbir zaman kendini ona daha yakın hissetmemiş olduğunu açıkça söyledi. Filiz ve Marvin'le çift olarak birkaç seans daha buluştum. Yeni, daha açık iletişim tarzlarını pekiştirdim ve onlara cinsel ilişkinin bazı esasları üzerine dersler verdim. Filiz'in Marvin'e ereksiyonunu koruması için nasıl yardım edebileceği, Marvin'in erken boşanmadan kaçınmasını nasıl sağlayabileceği, Marvin'in sekse nasıl daha az mekanik bir tarzda yaklaşabileceği ve ereksiyonunu kaybederse Filiz'i el ya da ağız yardımıyla nasıl orgazma ulaştırabileceği gibi. Filiz yıllardır eve bağlı kalmıştı ve tek başına dışarı çıkmaya artık pek seyrek cesaret edebiliyordu. Bu örüntüyü değiştirmenin zamanı gelmiş gibi görünüyordu bana. Agorafobisinin anlamının ya da en azından bir anlamının artık geçerli olmadığına ve paradoksla etkilenebileceğine inanıyordum. Önce Marvin'den Filiz'in fobisini yenmesine yardımcı olmak için yapacağım önerilere uyma sözü aldım. Sonra ondan Filiz'e hiç şaşmadan 2 saatte bir, eğer iş yerindeyse telefon ederek tam şu sözleri söylemesini istedim. Filiz, lütfen evden ayrılma. Senin benimle ilgilenmek ve korkmamı önlemek için her zaman orada olduğunu bilmeye ihtiyacım var. Filiz'in gözleri şaşkınlıkla açıldı. Marvin'in yüzüne inanmazlıkla baktı. Ciddi olabilir miydim? Marvin'e bunun çılgınca göründüğünü bildiğimi söyledim. Ama onu talimatıma sadakatle uymaya da ikna ettim. Marvin'in Filiz'e evden ayrılmamasını ilk birkaç söyleyişinde birlikte kıkırdaşmışlardı. Gülünç ve yapay görünüyordu bu. Filiz zaten aylardır evden ayrılmamıştı. Ama çok geçmeden kıkırdaşmalar yerini sinirlenmeye bıraktı. Marvin ona aynı budalaca lafları yineleyip durmaya söz verdirdiğim için bana sinirleniyordu. Birkaç gün sonra tek başına kütüphaneye, sonra alışverişe gitti. Ve birkaç hafta içinde de yıllardır gitmemiş olduğu kadar uzaklara gitmeyi göze aldı. Terapide bu tür manevralara çok seyrek başvururum. Genellikle bedeli fazla yüksektir. Terapi ilişkisinin içtenliğini feda etmeyi gerektirir. Ama terapideki temelin sağlam olduğu durumlarda bu tür bir yaklaşım etkili olabilir ve temihlenen davranış belirtinin anlamını çürütür. Bu vakada Filiz'in agorafobisi onun belirtisi değil, onların belirtisiydi ve evlilik dengesini korumaya hizmet ediyordu. Filiz, Marvin için sonsuza dek oradaydı. Marvin dünyaya atılabilir, geçimlerini sağlayabilir ama Filiz'in onu daima orada beklediğini bilerek kendini güvencede hissedebilirdi. Bu yöntemi kullanışımda bir tür çelişki var gibiydi. Varoluşçu yaklaşımla yönlendirici paradoks genellikle tuhaf bir çift oluşturur. Ama burada izlenen sıra doğal görünüyordu. Marvin, umutsuzluğunun derin kaynaklarıyla yüzleşmesi sonucunda kazandığı içgörüyü Filiz'le olan ilişkisine uygulamıştı. Cesaretinin kırılmasına karşın düşlerinde gece bir evi inşa edememek gibi sembollerle anlatılıyordu bu. Yine de karısıyla ilişkisini köklü bir biçimde yeniden kurmak yolunda ilerlemişti. Şimdi Marvin de Filiz de birbirlerinin varlığına ve gelişmesine o kadar önem veriyorlardı ki bir hastalık belirtisini yuvasından söküp atma sürecinde içtenlikle işbirliği yapabiliyorlardı. Marvin'in değişimi bir uyarlama sarmalı başlatmıştı. Kısıtlayıcı bir rolden kurtulan Filiz birkaç haftalık bir süre içinde muazzam bir değişim geçirdi ve bu iyileşmeyi ertesi yıl bir başka terapiste sürdürdüğü bireysel terapide pekiştirdi. Marvin'le ben yalnızca birkaç kez daha buluştuk. İlerlemesinden hoşnut olan Marvin, kendi deyimiyle yatırımından iyi bir kazanç sağlamıştı. Terapiye başvurma nedeni olan migreni bir daha hiç nüksetmedi. Ruh halinde hala salınmalar oluyorsa da ve bunlar hala sekse bağlıysa da bunların şiddeti hatırı sayılır derecede azalmıştı. Marvin şimdi bu salınmaların son 20 yıl boyunca olanlarla hemen hemen aynı olduğunu tahmin ediyordu. Ben de çalışmamızdan tatmin olduğumu hissediyordum. Her zaman yapılabilecek daha çok şey vardır ama genel olarak ilk seansımızda tahmin edebileceğimden çok daha fazlasını başarmıştık. Marvin'in keder yüklü düşlerinin kesilmiş olması da güven vericiydi. Son birkaç haftadır düşlerin sahibinden hiç mesaj almamış olmakla birlikte bunun eksikliğini hissetmemiştim. Marvin'le düşlerin sahibi kaynaşmıştı ve şimdi onlarla bir tek kişiyle konuşur gibi konuşuyordu. Marvin'le bir dahaki görüşüm bir yıl sonra oldu. Hastalarla her zaman bir yıl sonra bir izleme seansı için randevulaşırım. Hem onların yararı hem de benim aydınlanmam için. Bu arada hastaya ilk seansımızın bir bölümünün ses kayıtlarını dinletmeyi de adet haline getirmişimdir. Marvin ilk görüşmemizin 10 dakikasını büyük bir ilgiyle dinledi, bana gülümsedi ve "Bu hödük de kim?" dedi. Marvin'in şakasının ciddi bir yanı vardı. Birçok hastadan aynı tepkiyi duymuş olduğumdan bunu değişimin geçerli bir işareti olarak görmeye başlamıştım. Marvin aslında şöyle diyordu. Ben artık farklı bir insanım. Bir yıl öncesinin Marvin'ini tanımakta güçlük çekiyorum. Eskiden yaptığım şeyler hayatıma bakmayı reddetmek, başkalarını denetlemeye ya da sindirmeye çalışmak, başkalarını zekamla, çizelgelerimle, ayrıntılara gösterdiğim özenle etkilemeye çalışmak. Hepsi bitti. Artık yapmıyorum bunları. Bunları hiç de ufak tefek düzeltmeler değildir. Kişilikte temel değişikliklerin belirtileridir. Ancak öyle incelikli bir nitelik taşırlar ki çoğu araştırma sonucu anketlerinde genellikle gözden kaçarlar. Marvin her zamanki özenli yaklaşımıyla terapide ele aldığımız konuları gözden geçirip değerlendiren bir yıllık izleme notlarıyla birlikte hazırlıklı gelmişti. Hüküm karışıktı. Bazı alanlarda değişimleri koruyup sürdürmüştü. Diğerlerinde biraz geriye kaymıştı. Önce bana Filiz'in gayet iyi gittiğini bildirdi. Evden ayrılma fobisi çok düzelmiş durumdaydı. Kadınlar için bir terapi grubuna girmişti ve sosyal olaylara katılma korkusu üzerinde çalışıyordu. Belki de en etkileyici olanı eğitim eksikliği konusundaki kaygısını kendini çevreye uydurma yoluyla üniversitenin öğrenci olmayanlar için açtığı birkaç yardımcı kursa kaydolarak ele almasıydı. Peki ya Marvin? Migreni artık yoklamıyordu. Ruh halindeki salınmalar devam ediyordu ama onu aciz bırakacak düzeyde değildi. Hala dönem dönem iktidarsızdı ama bu konuyu daha az düşünüyordu. Emeklilik hakkında fikrini değiştirmişti ve şimdi yarım gün çalışıyordu. Ama sahasını değiştirmişti ve daha çok gayrimenkul geliştirme ve işletme konularında, yani daha ilginç bulduğu işlerde çalışıyordu. Filiz'le ilişkileri hala çok iyiydi. Ama zaman zaman karısının yeni faaliyetleri nedeniyle kendisini mağdur ve ihmal edilmiş hissediyordu. Ya benim eski dostum, düşlerin sahibi, ona ne olmuştu? Bana bir mesajı var mıydı? Marvin, karabasanlar ya da çok etkileyici düşler görmemiş olmakla birlikte, gecelere özgü fısıltılar olduğunun farkındaydı. Buluşmamızdan bir gece önce gizem dolu, kısa bir düş görmüştü. Bu düş ona bir şeyler anlatmaya çalışıyor gibiydi. Marvin belki de benim bunu anlayabileceğimi söyledi. Karım çıplak ve bacaklarını açmış önümde duruyor. Bacaklarının oluşturduğu üçgenden uzaklara bakıyorum. Ama bütün görebildiğim uzakta, çok uzakta, ufukta beliren annemin yüzü. Düşlerin sahibinden bana son mesaj. Görüşüm, yaşamımın ve düş gücümün kadınlarıyla sınırlanmış. Bununla birlikte yine de çok uzakları görebiliyorum. Belki de yeterli bu. Kitabın sonu. 27 Mart 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25